Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhabalar.
Hello, merhaba sevgili dostlar ve cinayet severler.
Nasılsınız? Olcay nasılsın? Neredesin sen?
İyiyim, yani evdeyim işte, evimin standart köşesindeyim. Günümün 20 saatini falan geçirdiğim yerdeyim.
Nerede olacağım be? Evdeyim tabii ki. Seninki de soru mu?
Hiç
Yok şey.
şey işte, bayram öncesi şey var mı sizde de mesela? Bizim böyle özellikle patron şirketlerinde bayram öncesi gerginliği vardır. Patrondan yayılır böyle o. Çünkü patron şunu dert eder. Abi 9 gün bu insanlara para vereceğim ve yatacaklar.
Çok güzel tespit şu an.
Yani sebepsiz bir gerginlik olur ofislerde böyle. Son bir iki günde 9 günlük tatiller öncesinde böyle bir hiçbir şey yoktur ortada ya. Her şey tıkırında gidiyor ama gergindir. Çünkü patron gerginliği abi. 9 günlük patron gerginliği. Bayılırım. İşçinin böcü aldığı anlar.
Muhteşem. Bugün bir sorgulayıcı moddasın. Acaba tependeki ışıktan kaynaklı mı?
Evet, çünkü akşam vakti. Genelde 9 sabahın 9'unda aldığımız kaydımızı bugün
Sekizde
akşam.
aldığımız da oldu. Bir defa sabah sekiz,
Ah,
sekiz
evet.
buçuk gibi almıştık.
Ay ne kadar güzeldi o be. Erken erken.
Benim sesim çatallaşmıştı. 2-3 bölüm önce galiba diye bir ses çıkıyor benden. Yeni uyanmışım.
Sen nasılsın? Ne var ne yok? Sizde yoktur gerçi öyle patron gerginliği. Var mı?
Yok aslında ya. Bizde şeydi, ofisteydim demin. İşte bayağı bayramlaşıldı. Herkes birbirini öptü falan. İşte hadi görüşürüz deyip ayrıldık. Çok normaldi her şey.
Birini öptü mü gerçekten ya?
Ya şöyle ben başka bir toplantıdaydım. O yüzden öpüşmelere katılamadım. Ama bayağı öpücükler havada uçuşuyordu.
Of. Çok fena. Her pazartesi birbirlerini öpüyor mu bu insanlar mesela? Öyle bir arkadaş grubu vardır ya. Öpüşürler. Ayrılırken de öpüşürler. Abi niye sürekli öpüşüyoruz? Niye tensel temas oluyor sürekli ya?
Çok rahatsız edici değil mi ya? Şey yapalım, el sıkışalım. Yani hiç değmeyelim demiyorum. Yani bana kalsa hiç değmeyelim.
Evet.
Ama
Bence de yani. De.
bir el
Ya
sıkışmak
şöyle
istiyorum.
hani omuza pıt pıt hadi görüşürüz pıt pıtı.
Kesinlikle
Yani.
samimiyet göstergesi. Birinin kolunu
Ya
öptüm.
yani baş başla pıt pıt arası.
Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an bizi bayramda dinliyorsunuz. Yani ilk bugün açtıysanız yakın zaman yani gerçek zamanlı dinleyicimizseniz. Tabii ki sizi bayramda bölümsüz bırakmayacaktık.
Tabii ki bırakmayacaktık. Saçmalıyorsunuz ya şaşkın.
Bir şey demiyor ama değil mi? Böyle bir soru bile gelmedi. Bayramda bölüm olacak mı? Ama olacağından emin olduğunuz için böyle bir soru gelmedi diye düşünüyorum.
Ha, biliyor biliyor. Köfteler bizi tanıdılar artık. Biliyorlar
Aynen,
bizi.
biliyorlar, biliyorlar artık bizi. Ne yapalım?
Hadi
Aa, bir şey
başlayalım.
soracağım. Bir şey soracağım size sevgili dinleyiciler. Bizi ağırlıklı YouTube'dan mı izliyorsunuz yoksa Spotify ya da işte Apple Podcast nereden dinleyerek mi tüketiyorsunuz bizi? Onu çok merak ediyorum. Onu bir şekilde bana ulaştırsanız da ya çok merak ediyorum. Bir de şey var mı? Bize sadece YouTube'dan duymuş olan insanlar var mı? Çünkü bana şöyle gibi
Evet.
geliyor. Biz böyle küçük tatlış böyle 5.000 kişilik bir topluluğuz ve biz üzülmeyelim diye YouTube'dan da bizi açıyorlar dinledikten sonra gibime geliyor.
Bir kere 5.000 kişilik değil, 13.000 kişilik bir topluluğuz. Spotify abonelerimiz, yani yok saydırmam sana.
Dilerim. Doğru, bölüm başı dinlenme de dahil.
Instagram'da 5.500 kişiyiz. İnşallah kalan, yani şu matematiğin el vermez senin, kalan kitle de Instagram'a gelir. Çünkü biz orada çok eğleniyoruz. Bence kaçırmayın onları. Orada da varız yani. Hem deniz ve olcu olarak hem de gemi olarak varız.
Deniz ve Olcay diye hesabımız varmış değil mi? Öyle anlaşılıyormuş. Neden yok?
Hayır. Ve bir altında şey yazıyor yani birbirlerinin en yakını işte şey tanışma
Tabii.
tarih var. Öyle
Tanışma.
şeyler var ya işte tanışma tarihi, evlen nişan tarihi, evlilik tarihi ve çocuk tarihi. Birinci çocuk, ikinci çocuk emojilerle onların tarihlerini yazıyorlar. Oh, anlatırken içim sıkıldı
Bende ne
yeminle.
yazıyor? Bende podcaster diyor. Bak bütün 12 yıllık, kaç 12 yıldır mı çalıştım? 13 yıl oldu mu? Neyse işte böyle uzun süreli çalıştım. Bütün her şeyi böyle sallayıp sadece Deniz Altınay podcaster.
Tek kalemde sildi ya. Bunun için yaşıyormuş.
Her şey podcast için deyip YouTube'a da video koydular.
Ama ne yapalım, para yani, gelirse para.
Aynen
Şey,
öyle.
duygu, kaç bölüm oldu? Bir kuruşunuzu görmedik sayın podcast.
Gördüklerimiz var,
Gördük de.
gördüklerimiz var lütfen.
Ay nasıl yalancıyım. Gördük, vallahi gördük. Patronlar, canlarımız bizim.
Sizi seviyoruz.
Sizi seviyoruz.
Ben bugün
Hadi.
biraz yorgunum. Şimdiden söyleyeyim. Böyle işte bu bölüm düşüktü falan demeyin. Demiyorsunuz aslında. Ben niye bu kadar saldırıya
Demiyor.
geçiyorum?
Yok, kimse bir şey demiyor. Niye saldırıyor bugün? Sen niye biliyor musun? Sen bugün ofise gittin kardeşim. Ofise gittin. Mecidiyeköy'e maruz kaldın. Sen İstanbul'u dibine kadar yaşadığın için bugün böylesin.
Bugün öyleyim. Her şey saldırıymış gibi algılıyorum. İş hayatında da öyledir ya böyle en ufak, ben
Evet.
kendi adıma söyleyeyim en azından. En ufak bir şey duyduğumda mesela şeyler.
Evet. Ya çok fena böyle. Ben daha bu hafta yaptım onu, böyle bir böyle zayıf, yazık kız. O mesela çok sonradan düşündüm, üzüldüm ona. Bir tane böyle şey var. Junior gibi bir editör var. Böyle bir
Kız
tane
anlatma
mail at.
o kadar. Dur.
Ay olsun be, ne olacak? Bir tane mail at. Buradan da kendisi beni dinlemez ama hadi. Hadi hadi, neyse, abarttım birazcık. Böyle mail atmış. Ben de tabii ki tokatlayıp gönderdim. Çünkü yani kusura bakmayın, tokatlamaya gelince de yani onu da en iyi ben yaparım.
Muhakkak karşı.
Ama sonra dedim, yazık, yazık. Küçük o da dedim sonra. Ama böyle böyle öğrenecek. İyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım bilmiyorum. Onu da o kendisi otursun düşünsün.
Bizde ne oluyor biliyor musun? Biz şey iki çalışma arkadaşıyız. Bir tane yöneticimiz var. Çok iyi anlaşan bir ekibiz ama. Mesela yöneticimiz benim işte diğer çalışma arkadaşıma şey diyor böyle bir şey oluyor işte böyle işte çok iyi yapmışsın harikasın diyor. Ben mesela dönüp şey yapıyorum ben bunu yaptım ben biliyor musun? Böyle şey artık bununla dalga geçiyoruz zaten böyle işte. Başkası da işte diğer arkadaşım mükemmel seni benden niye bahsedilmiyor pardon falan şeklinde.
Aman birkaç dakikadır benden bahsedilmedi.
Ay tamam hadi yaptık
Ama
goygoyumuzu hazırız
evet.
konuya. Öncelikle bu
Evet.
konuyu anlatmadan önce size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Anlattığımda ilk başta şey diyeceksiniz. Ay bu ne be üçüncü sayfa haberi ya bu neden bu podcast'te konu oldu? Niye bu hafta yattı mı bunlar basit bir şey mi falan? Öyle bir şey değil. Öyle bir şey oluyor ki orada bence ilk başta böyle he okey okey diye dinlerken şey olacaksınız. Allah Allah nasıl ya falan olacaksınız diye düşünüyorum. Bu bölüm Fransa'dayız. 1991 yılındayız. Yaz bitmek üzere. Direkt olayı anlatacağım bu arada. Olaydan sonra olayla alakalı bir şeyler konuşacağız. Güney Fransa'nın Alp Maritim bölgesinin Mugin tepelerinde bir villadayız. Burada korkunç bir cinayet işlendi. Yani inanılmaz kanlı bir cinayet işlendi. 65 yaşındaki Gilen Marshall kanlar içinde. Olay mahalli olan villa mahzeninde bulunan kanlı bir yazı. Bu olayı Fransa tarihinin en çok tartışılan olaylarından biri haline geldi. Bu yazıya ve olaya girmeden önce her zamanki gibi birazcık Gilen'den bahsedelim istiyorum. Kimdir bizim vefat eden, anlatacağımız Gilen Marshall? 1926 yılında doğmuş, kendisi 2. Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişine katılan bir ailenin evladı. O ailenin, öyle bir ailenin çocuğu. Daha önce boşanmış, boşandığı ilk eşinden bir oğlu varmış. Böyle bir ailenin çocuğu niye dedim bilmiyorum yani. Durduk yere Fransız direnişini mi övdüm, kadının ailesini mi övdüm? Çok
İşte
saçmaydı gerçekten.
böyle bir vatan evladı.
Yani Gilen'in ailesinin Fransız direnişine katıldığını bilin. Ya Gilen'le ilgili çok az bilgi var. Gilen'in geçmişiyle ilgili çok az bilgi var. O yüzden burayı uzatmaya çalıştım. Uzatamadım, geçiyorum. Boşandı ilk eşinden bir oğlu var. 1991 yılında dul kalmış. Meşhur bir araba aksesuar şirketinin sahibi olan Jean-Pierre Marché ile olan evliliği de böylece bitmiş. İki evlilik geçirmiş. Yalnız yaşıyor. Hayatının büyük bir kısmını İsviçre'deki konutunda, kalan kısmını da demin bahsettiğim Mugin tepelerindeki villasında geçiriyor. Evet, 1991'e gidiyorum. 23 Haziran 1991 Pazar günü Saat 11:48 sularında Gilen duştan yeni çıkmış. Arkadaşı Erika ile telefonda konuşuyor. Arkadaşının bir sonraki pazartesi günü öğle yemeği için Gilen'in villasına gelmesini konuşuyorlar. Bunu kararlaştırmışlar. Gilen arkadaşı da acelesi olduğunu çünkü saat 13'te arkadaşları Bay ve Bayan Kaan'ın evinde öğle yemeğine gitmesi gerektiğini ve bunun için hazırlanması gerektiğini söylüyormuş. Dolayısıyla ikisi de telefonu 11:50 gibi kapatmışlar. Çok uzun süren bir telefon değil. Evet, Bay ve Bayan K'yla buluşacak ama gelmiyor bir şekilde ve Bay ve Bayan K artık şey oluyor ya işte çok da vaktinde gelen biridir hiç böyle alışkanlıkları yoktur nerede bu diye birkaç kez arıyorlar ama bir sonuç alamıyorlar hiçbir şekilde telefonlarına dönmüyor. Saat 18 sularında artık Bayan K hiç haber alamadığında arabasıyla Gilen'in oturduğu villaya gidiyor fakat kapıyı açan yok herhangi bir ses gelmiyor hiçbir şey yok. Nihayet 24 Haziran 1991 akşamı polis buraya çağrılıyor. Polis olay yerine geliyor. Evi aradıktan sonra dikkatlerini başka bir şey çekiyor. Ana eve bitişik bir ek bina var. Buraya gidiyorlar. Buradaki bir merdiven metal kapısı kilitli bir mahzene iniyor. Polis tabii ki kapının kilidini açıyor ama en fazla aralayabiliyor. Tam açamıyor çünkü arkasında bir şey var bu kapının açılmasına engel oluyor. Polisler içeri böyle şey küçük açılan yerden baktıklarında kapının arkasında katlanan bir yatak olduğunu görüyorlar. Yatağı geriye doğru fırlatıyorlar, kapı biraz daha açılıyor. Ancak bu kez yere kapıya dik olan yerleştirilmiş metal bir boru kapıyı tabanından sağlam bir şekilde sıkıştırıyor. Yani daha da kötü oldu, kapı hiç açılmıyor artık. Polislerden biri şiddetli bir şekilde itiyor ve kapının bükülmesine sebep oluyor. Ardından bir şekilde işte bir bacağını içeri sokuyor ve kapı boyunca menteşeye doğru uzanan boruya birkaç tekme atıyor. Son tekmede artık boru gidiyor oradan ve kapı tamamen açılıyor. Efendim mahzenin arka tarafındaki kazan dairesinde Gilen Marshall yüzü koyun şekilde yerde yatıyor. Bacaklarının arka tarafı duvara dönük, kolları vücudunun önünde yerde. Üzerinde sadece kanlı bir bornoz var. Bornoz vücudunun üst kısmına doğru kıvrılmış. Ve şey kadın vefat etmiş. Doktorun hemen bir otopsi yapılıyorlar ve doktor 24'ü akşamı hemen işte ilk bulguları alıyor ve sonrasında 24 Haziran'da otopsi yapıyor artık ve kadının vücudunda ciddi yaralanmalar olduğunu ortaya koyuyor. Yani neler var, neler olmuş kadının bedeninde. Kafasında çok fena böyle bir yara var. Yani şöyle sersemletmek için değil böyle çok şiddetli bir şekilde yani öldürmek için vurulmuş kafasına çok belli. Kafa derisinin açık yaraları ve şey var böyle beyne ödem olmuş böyle 5 tane şiddetli darbe var kafasında. Boğazda boyundaki büyük damarlara ve soluk borusuna ulaşmayan V şeklinde bir yara var. Göğüs ve karnında 15 ila 20 santim uzunluğunda biraz böyle şey en fazla 2 santim genişliğinde keskin çift kenarlı bir bıçağın neden olduğu bir ventilasyona neden olan ve karaciğeri delip geçen hafifçe böyle yukarı doğru çıkan bir sürü yara var. Yani 10 tane falan yara var. Sol uyluğun arkasında 2 yara var. Bunlardan biri iç tarafta bacağının eksenine dik bir kan damlası oluşturmuş. Bu nedenle kurban bu yarayı aldıktan sonra en azından kanın pıhtılaşması için geçen süre boyunca yani adli tabiplere göre 7 dakika boyunca yerde hareketsiz yatmış. Bu çıkıyor. Bu şey iğrenç detayları veriyorum ki yani bir şeye bağlansın diye. Çünkü eski zamandaki bir olaydan bahsediyoruz. Yaralardan bir şeylere varılıyor. Yani ölüm nedeni bile ortada yok. Tamamen yaralardan çıkartılacak. Ellerde yaralar var, kırıklar var. Kemiklerden biri neredeyse kopmuş. Bu da kurbanın ellerini yüzüne götürerek kendini korumaya çalıştığını düşündürtmüş otopsiyi yapan doktora. Kollarda ve bacaklarda özellikle de ayak üstlerinde ve dizlerde çok sayıda çizik, morluk, bornozda toz ve çimento izleri var. Bunlar da kurbanın herhalde kaçmak için kendisini yerde sürüklediği ya da birinin onu sürüklediği anlamına geliyor. İkisi de olabilir bilmiyoruz. Bu kadar şey var, yara var. Peki hangi sırayla olmuş? Yani hepsi aynı gün mü olmuş? Ne bileyim ne öldürmüş bu kadını? Adli tıp uzmanları aslında bu sıralamayı belirleyemiyor. Darbelerin hiçbiri tam ölümcül değilmiş aslında ama toplamı, tüm bu bahsettiğim iğrenç, korkunç şeyler bir araya geldiğinde 15 ila 30 dakika arasında sürdüğü tahmin edilen ve acı verici bir ölüm olduğu ortaya çıkıyor. Evet, dava sırasında savunma avukatlarının görüşlerine başvurduğu adli patoloğun söylediğine göre bu tür saldırılarda ilk darbeler kurbanı bayıltarak etkisiz hale getirmek için kullanılır. Bunu kesici bir silahla ard arda gelen darbeler izler. Darbelerin gücüne bakılırsa saldırgan bir erkek ve kendisi solak. Patolog ilk önce en alttaki yaranın açıldığını belirtiyor. Uzmanlar saldırganın üzerinde kan olması gerektiğini söylüyor. Kanın akma şekli göz önüne alındığında kurbanın hiç ayağa kalkmadığına inanıyorlar. Çünkü eğer ayağa kalkmış olsa karaciğerden gelen kanama karın boşluğunu dolduracak ve böyle bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Evet, demin söylediğim gibi çok korkunç, size çok berbat ayrıntılar verdim. Yani Gilen isimli hanım korkunç darbelerle öldürülmüş ama yani ne olmuş ki? Yani böyle şeyler çok oluyor, maalesef ki çok oluyor. Kadın cinayetleri çok oluyor. Yani ne olmuş? Şöyle bir şey olmuş. Olay mahallindeki kapıların birinin üzerinde bir yazı var. Mahzene açılan metal kapı dik bir şekilde sola doğru uzanan bir koridora açılıyor. Koridorun sol tarafında şarap mahzenine açılan başka bir kapı var. Bu kilitli beyaz kapının üzerinde, yani yerden yaklaşık 1 metre yüksekliğinde kanla ve düzgün harflerle, çok okunan harflerle Omar Ma Tüye yazıyor. Omar, Ömer beni öldürdü. Yazının altında kanlı bir iz var. Metal giriş kapısının karşısında sola dönmeyip düz ilerlenirse bir odaya, bu odadan da kazan dairesine gidiliyor ve bu kazan dairesi kapısında da bu kez eksik harflerle benzer bir şeyler yazıyor ve çok rahatsız edici ama bu yazı yine kanlı. Bu yazı diğerine göre daha alçak seviyede yazılmış. Diğeri kadar net değil, çok okunaklı değil. Beni Ömer öldürdü yazıyor burada da. Ama bir imla hatası yapılmış bu yazıda. Fiil yanlış çekilmiş, mastar yanlış çekilmiş. Buna ayrıca geleceğiz, bahsedeceğiz bundan. DNA analizi yazının gerçekten de kurbanın kanıyla yazıldığını doğrulayacak. Metal giriş kapısının iç tarafında hiçbir parmak izi yok, bunu da söylememiz lazım. İçeride, koridorda, dışarıda ya da merdivende hiçbir şekilde kanlı bir iz yok. Ama bir sürü yerde yani kanla yazılmış korkunç bir yazı var. Peki etrafta var mı bir Ömer yani ya da bir Omar var mı? Bir bakılıyor ve yakınlarda bir Ömer bulunuyor. Ömer dedikleri kişi Ömer Radat. Kendisi, olayları bağlayacağım şimdi ek bilgi veriyorum. Fas'ın doğusundaki Ben Taib kasabasının bir berberi köyünde 1985 yılında Ağustos ayında Fransa'ya göçmüş. Fransa'ya 22 yaşında gelmiş. Geldiğinde tek kelime bile Fransızca bilmiyormuş bu arada. Mugin'de bahçıvanlık yapan babasını görmeye gelmiş buraya. Absalem Radat 28 yıl boyunca göçmen işçi olarak çalışmıştı ve Fas'taki ailesine destek olmak için yılın 11 ayı Sonakota'da bir pansiyonda yaşıyordu. 60'lı ve 70'li yıllarda Ömer'in köyünde su, elektrik hiçbir şey yok. Yani baya hiçbir şey yokmuş o köyde. Ömer ama Raddat ailesinin 6 çocuğundan okuma yazma bilmeyen tek çocuk. Yani bir şekilde en azından okuma yazma öğrenilmiş bu korkunç koşullara rağmen. Ama Ömer bayağı şey yani tırt. 22 yaşına kadar bahçeyle ilgilenmiş, sebze satmış ve balık tutmuş. Turist vizesiyle geldiği Fransa'dan bir daha dönmemiş. Geldikten 2 ay sonra Fransız vatandaşı Latife ile tanışmış. Çift daha sonra evlenmiş. Babasının işvereni onlara bir ev bulmuş. Ardından Ömer'i Gilen'le tanıştırmış. Gilen kim? Demin söyledim, cesedi çok fena bir şekilde bulunan kadın. Bu Ömer Gilen'in bahçıvanıymış. Gilen onu bahçıvan olarak işe almış ve karısını da Latife'yi de temizlikçi olarak işe almış. Genç çifti yakınlardaki bulunan kendi evine taşımış ve bu çiftin Kerim ve Yusuf adlarında 2 çocuğu olmuş. Ne kadar güzel bir aileye bakmış yani Gilen. Harika, evini vermiş işte şey, çocuklarına bakmış, karısını işe almış falan. Olcay, buraya kadar bir şey söylemek ister misin?
Hayır, yani şey, buradan sonra tabii bağlanacak hikaye birbirine iyice, ama buraya kadar değişik gelen bir hikaye. Yani ilk başta işte 3. sayfa haberi gibi başlıyor, Ama şey, ya arka tarafta başka şeyler olacak. Merakla dinliyorum ben de.
Evet, bölük pörçük anlattığım iki tane hikaye var. Gilen var. Gilen vahşice katledildi ve mahzenin kapısında Ömer ismi var. Yakınlardaki Ömer de o sıralar 29 yaşında olan kadının bahçıvanı Ömer Radat. Tabii ki hemen ondan şüpheleniliyor. Adamı apar topar gözaltına alıyorlar. Evet, demin bu fiil çekimiyle ilgili biraz bahsetmiştim. Demin şey pardon, birazdan detay veririz demiştik. Bu kanla yazılmış mesajla ilgili birkaç tane detay vereyim. Bunu da anlatayım. Fransızca imlası doğru bir yazı değil. Bu fiil yanlış çekilmiş. Bunu şey yazarak da anlatırım da. Omar ma tue. Tue şey mastar olarak kalmış orada. Ama ma tue olması lazım. E ve şey aksan egü müydü e olan? Evet. Aksan Ege olması gerekiyor üzerinde. Ki Gilen bayağı entelektüel seviyesi yüksek bir kadın. Bu hatayı bilerek yapmış olabilir mi? Ve ölmek üzere olan bir kadın ya da işte erkek her neyse ölmek üzere olan böyle çılgın çok kötü berbat yaraları olan biri yani bir yere kendi kanıyla bir şey yazabilir mi? Yani iki kez yazar mı hatta ya bununla vakit kaybeder mi biri? Davayı araştıran bir grafolog bu hatanın karakter ve kimlik tespitinde belirleyici bir faktör olmayacağını belirtmiş. Okey, peki. Bu mesajdaki el yazısı Gilen'e mi ait peki? Bunu da araştırıyorlar. Sorgu hakiminin talebi üzerine el yazısı uzmanı gerekli incelemeleri yapıyor ve mesajlardaki harfleri Gilen'in daha önce çözdüğü işte bulmaca, aldığı notlar üzerindeki işte birkaç belgeyle karşılaştırıyorlar. Uzman İki kapıdaki harflerin aynı kişiye ait olduğunu ve ilk mesajdaki kişinin diz çökmüş olduğunu, ikinci mesajda ise yatar vaziyette olduğunu söylemiş. Uzman yazıların birbirleriyle tamamen uyumlu olduğunu söylüyor. Yani ilk başta bunu söylüyor ama daha sonra üçte ikisinin uyduğunu söylüyor. Daha sonra başka bir uzmandan da görüş isteniyor. O da 10 harften sadece 5'inin kurbanın el yazısına benzediğini söylemiş. Bu arada biz daha önce de podcastlerimizde birkaç kez bunu işlemiştik. El yazısını belirlemek inanılmaz zor bir şey. Bildiğim kadarıyla günümüzde de bayağı zor. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgileriniz varsa tabii ki bize yazabilirsiniz. Bu arada bir tane de Ömer Ölmedi diye bir kitap var. Omar Mapatüye diye. Bu kitabın yazarı François Bouzontium'un iddiasına göre yazıdaki M, A ve R'lerin kuyruklarındaki uzunluk farklılıkları bu yazının kadına ait olmadığını apaçık göstermektedir. Bu kitapla da ilgili zaten daha sonra şey yapıyorum. Şimdi durduk yere bir kitap adı vermiş oldum. Çok saçma bir detaydı. Ben böyle hep alakasız detaylar veriyorum. Neden böyleyim ben ya gerçekten? Çünkü kafamda olan onlar geçiyor. Sizin için hiçbir önemi yok. Ama benim kafamda dönüp duruyor.
Olsun be kardeşim. Yani üzme kendini. Bir bilgi vermiş oldun.
Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, şimdi bu şeye biraz dönelim. Olay mahalline polis geldiğinde metal kapıyı açmakta inanılmaz zorlanmışlardı. Oradan işte bir şey düşmüştü, tekmeledi, bir şeyler yaptı falan. Bu kapıyı kim kapattı ve nasıl kapattı? Mahzendeki tek kişi kurbansa, kurban Gilense kapı içeriden nasıl kapanmış olabilir? Ayrıca önüne yatak bir de metal boru yerleşmiş. Bu durumda suç mahalle sonradan sahnelenmiş olabilir mi? Yani çünkü böyle bir şey mümkün olamaz. Yani nerede o sırada polis açtığında onları yapan kişi arkada mıydı? Neyse, savunma makamı gerçek failin dehşet verici olay yerini sahnelediğini ve bahçıvanı suçlamak için arkasında uydurma kanıtlar bırakarak olay yerinden ayrıldığını savunuyor. Bahçıvanın avukatı mantıklı yani şu aşamada mantıklı diyebilirim. Ama şöyle de bir şey var. Savcılığa göre bu teori pek geçerli değil. Çünkü o düzeneyi kurup katlanır yatağı ve metal boruyu yerleştirip de etrafta hiç kan izi bırakmadan oradan ayrılması da imkansız herhangi birinin. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Cesedi bulan memurlar yerde duran katlanılır bir yatak ve kapının altına yerleştirilmiş ve ahşap ile üzerine oturtulmuş metal bir boru ile içeriden kapatılmış olan kapıyı zorlayarak açmışlardı. Ve bunun yanındaki şarap mahzeninin kapısında da kanlı harflerde "Beni Ömer öldürdü, Ömer beni öldürdü" yazıyordu. Evet, soruşturmadan birazcık bahsedelim. Soruşturma sırasında Bodrum kattaki tüm odalara bakılmış. Ancak şarap mahzeni incelenmemiş. Bu da daha sonra ortaya çıkıyor. Hiç kimsenin oraya girdiği hatırlanmıyor. Yani kimse orada ne olduğunu bilmiyor. Ayrıca Ağustos 1991'de jandarmalar tarafından sorgulanan bir duvar ustası tutuklandığında kendisinden yapmasının istendiği işin 1989'da şarap mahzeninde havalandırma delikleri açmak. Ardından ikinci aşama olarak 1990 yazında mahzenin daha iyi havalandırılmasını sağlamak için tıkanmış olan pencerelerin ikisini yeniden açmak olduğunu bildiriyor. Birisi bu havalandırma deliklerinden veya pencerelerden dışarı çıkmış olabilir mi? Tekrar etmek istiyorum bu kısmı. Şarap mahzeni hiçbir şekilde incelenmemiş. Daha önce de bir duvar ustası, pardon, bu sırada bir duvar ustası tutuklandığında bu evde yaptığı şeyleri anlatmış. Ben işte bu olay olmadan 2 sene önce şarap mahzeninde havalandırma delikleri açtım. Daha sonra da olaydan yine işte 1,5 yıl önce mahzenin daha iyi havalandırmasını sağlamak için tıkanmış olan pencerenin ikisini yeniden açtım diyor. Evet, peki Ömer ne diyor tüm bu iddiaları? 27 Kasım'da kendisi kasten adam öldürmekte suçlandı ve hapse girdi. Kendisi bütün suçlamaları reddetti. Bu arada bir işte cenazeyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Kurbanın bedeni hızla yakıldı. Fakat tanıdıklarının söylediklerine göre kendisi yakılmak değil gömülmek istiyormuş. Ayrıca otopside de bazı tutarsızlıklar var size demin söylediğim gibi. Yani mesela onlara ek olarak da şunu söylemeliyim. Kurbanın 24 Haziran'da öldüğü belirtilmişti. Bunu biliyoruz. Ama daha sonra otopsi raporunda bir gün önce ölmüş gibi değiştirmişler. 23 Haziran'da ölmüş. Niye? Yani neden böyle bir şey olabilir ki? Efendim, dava devam ediyor. 2 Şubat 1994 tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi Ömer'i Gilen'i öldürmekten suçlu buluyor. Kendisi 18 yıl hapse mahkum ediliyor. O dönemde bu arada Ağır Ceza Mahkemesi'nde temyiz hakkı bulunmuyor ve 9 Mart 1995'te Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu da reddediliyor. Öyle bir şansı yok. Olaydan biraz zaman geçiyor. 1999 yılındayız. Ev yazısı üzerinde yine bir işte bir kişi incelemesi yapalım diyorlar. Savunma tarafından mahkumiyet kararının gözden geçirilmesi için yapılan başvuruyu desteklemek üzere bu rapor sunuluyor ve el yazısının mağdura ait olmadığı sonucuna varılıyor. İnceleme kurulumu daha sonra 2 uzmandan daha işte bilirkişi incelemesi yapmasını istiyor ve bu insanlar da bu iki yazıyı karşılaştıramayız biz diyorlar. Yani çok farklı koşullar altında yazılmış bir şey diyemeyiz, yani bu çok mantıksız bir şey diyorlar. Neyse, birazcık daha devam edeyim. Şöyle bir yorum var. İşte olayı araştıranlardan biri, polis ekibinden biri, yüzbaşı daha doğrusu kendisi. Mağdurun saldırganı açıkçası gördüğüne, yani çok net bir şekilde yüzünü gördüğüne ve onu tanıdığına inanmakta. Ellerindeki yaralardan anlaşılacağı üzerine yüzünü saldırgana dönerek kendini darbelerden korumaya çalışmış. Gözlükleri sadece okumak ve yazmak için takıyor bu arada. Şey, normalde gözleri çok iyi görüyor, bunu da biliyoruz. Ve başka birine, yani mesela kendisine hiç benzemediğini düşündü. Ömer'in kardeşiyle karıştırmış, olamaz bu kişiyi. Yani şeyden bahsediyorum işte, eğer Ömer'in onu öldürdüğünü düşünüyorsa işte acaba Ömer başkası mı, yani karıştırmış olabilir mi? Hadi o yazdı, hadi Ömer yaptı diyelim. Gözü çok iyi görüyor ve buna dair bir şey yok yani. Şey, müfettişler de bu incelemeyi yapıyorlar ve şunu söylüyorlar. Kendisinin kumar oynadığı biliniyordu. Bu yüzden kadının yanına para istemek için gelmiş olabilirdi. Neden yaptığını düşünüyorlar Ömer'in bunu. Suçu önceden planlamamıştı. İşvereni kendisine hakaretlerle reddedince, işte ben sana para vermiyorum falan işte dedikten sonra, bir de işte küfür ettikten sonra, ona hakaret ettikten sonra adam da sinirleniyor işte reddedildikten sonra ve olay yerinde bulduğu bir kirişle kadına vurmaya başlıyor. Daha sonra da kendisini ihbar edeceğinden kurbanını sağ bırakmayacağını düşünüp bahçe aletleriyle odunluktan işte makası falan alıp kadını bıçaklıyor diye düşünüyorlar. Ama Ömer'le ilgili şunu da söylemek lazım. Darbelerin çokluğu şundan dolayı olabilir diyorlar. Ömer 1988 yılında bir kaza geçirmişti ve dirseğinde bir sakatlık vardı. Bu yüzden kolunu iyi kullanamıyordu. Yani şey, ne olursa olsun yaşlı bir kadın ve genç bir adam, bu kadar darbeye gerek var mıydı'nın cevabı oluyor bu daha çok. Ve şey, kadına bahçe makası savurmak zorunda kalmış olabilir diyorlar. Bahçıvan olay yerinden ayrılırken kiler anahtarını temizledikten sonra odun deposuna koyuyor bunu. Daha sonra yatak odasındaki ev çantasından da bir miktar para çalıyor. İçeride kanlar içinde yalnız kalan Gilen metal kapıya dokunmamış çünkü içeride kilitli olduğunu biliyordu ve bu da aslında hala aklının başında olduğunu gösteren bir şey. Işığı açmış, şarap mahzeninin kapısına gitmiş, burada diz çökerek ilk mesajı yazmış. Ne kapıya ne de duvara yaslanmış, sadece başını kapıya yaslanarak bu şekilde dinlenmiş. Bu da yazının altını görülebilen tek kan izinin oluşmasına neden olmuş. Daha sonra yere, duvara ya da kapıya yaslanmadan ayağa kalkmış. Sonrasında saldırganın olası geri dönüşüne karşı barikat kurmak için katlanır yatağa. 12 kilo ağırlığında bu arada bu kilo ve yatak ve tekerlekleri var böyle etrafında. Bu şeyi yatağı ön kapıya kadar çekmiş. Sonra da işte bu şey için kurduğu barikatı tamamlamak için metal boruyu ve kirişi koymuş. Daha sonra ışığı kapatmış, kendisini yerde sürüklemiş, ardından ayağa kalkarak bodruma doğru ardına kadar açık olan kazan dairesine kadar yürümüş, sonra yere uzanıp ikinci mesajı yazmış. Cesedi bu yazının önünde değil de kapının diğer tarafında kazan dairesinde bulunduğunda söyleyelim. Yani bu teoriye göre hala kadının geriye sürünecek bir gücü var. Enteresan, şunu da söylemek lazım. Ömer ile işvereni arasında böyle işte nefret dolu bir cinayete sebebiyet verecek bir ilişki yok. Yani işte kadından nefret ediyor muydu? Yok. Ömer de Latife de kadın hakkında hep iyi şeyler söylemişler. Demin benim söylediğim gibi her zaman ona işte ne kadar yardım ettiklerini dile getirmişler. Ayrıca bu arada şey, Ömer'de bir şey var mı? Ömer'in ellerinde herhangi bir iz, çizik falan hiçbir şey yok. Herhangi bir giysisinden de kan falan çıkmıyor. Buna ek olarak yaralarının ciddiyeti, Gilen'e atfedilen tüm eylemleri, işte yere eğilmeden dik bir gövdeyle işte yazı yazmak, bir sürü hareket, kapının önündeki 12 kiloluk yatağı çekmek bilmem ne falan biraz mantıksız o anlattığım korkunç yaralardan dolayı. Kurbanın vücudunun ikinci mesajın önünde bulunmayışı da ayrı bir konu. Yani son mesajı kesik kesik böyle yazdıktan sonra son nefesini vermiş diye düşünüyoruz. O zaman yani garip bir soru olacak ama bedeni niye orada bulmadık? Yani uzuvlarının tamamı yayılmış pozisyondaydı. Bu şekilde daha çok ayaklarıyla yerden sürüklenmiş gibi gözüküyor. Söz olcuya vermeden çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Bir başka ayrıntı da kurbanın uyluğunun iç tarafında yere ve bacak eksenine dik olarak akan ve pıhtılaşması 7 dakika sürecek olan kan damlası. Bu son derece net bir şekilde gözüküyor. Eğer kurban iddia edildiği gibi söylenenleri yapmak için ayağa kalkmış olsaydı bu kan damlası başka bir yöne akacak ya da uyluklar arasındaki sürtünme nedeniyle yayılacaktı. Bu kan izinin söylediğine göre kurban saldırgan olay yerinden ayrıldıktan sonra bir daha hareket etmemiş gibi duruyor. Son olarak cinayet silahı olarak bir bahçe makası kullanıldığı teorisi de bu yaraların derinliğine ve şekline uymuyor.
Evet efendim, buradan artık tutuklama ve sonrasına biraz Raddad'ın başına gelenlere bakacağız. Bu korkunç keşfin yapıldığı akşam Gilen Marshall'ın evinden yaklaşık 800 metre uzakta yaşayan Fransin, Jilen'in ilk aradığı kadın, jandarmalara Ömer Raddad adında ortak bir bahçıvanları olduğunu ve 23 Haziran 1991 Pazar günü onun evinde çalışmaya geldiğini söylüyor. Bundan sonraki tarihler Kurban Bayramı zamanı bu arada. 23-24 Haziran 1991 ve devamı. Ömer Raddad'ın o gün suç mahalline yakın olacağını kim biliyordu? Çünkü şöyle bir şey var. Ömer Raddad normalde pazar günleri çalışmıyor. O pazar çalışmasının, o pazar Fransi'nin evine gitmesinin sebebi de daha sonraki işte pazartesi ve salı günlerine izin alıp ailesiyle geçirecek Kurban Bayramı sebebiyle. Bunun için de pazar günü Fransin evinde çalışıyor ve bunu çok az insan biliyor. Fransin, Latife ve muhtemelen Ömer ve işte belki de diğer Gilen Marshall. Ömer Radat'a göre gözaltında geçirdiği süre fiziksel ve zihinsel olarak çok yorucuydu. Bir kere şeyi de söyleyelim. Hani geldiğinde tek kelime Fransızca bilmiyordu ama daha sonrasında da öğrenmemişti. Çünkü aslında çok büyük bir ailesi yok. Fransızca konuşması gerektirecek bir durum yok. Hala kendi etrafından insanlarla birlikte. Dolayısıyla çok fazla Fransızca bilmiyor.
Zaten
Ve
okuma yazması
hatta bu
da yoktu en son. Arada öğrendiyse bilmiyorum
evet.
da, pardon, araya girip bunu da
Yok.
söylemek istedim. Yani.
Evet, okuma yazması da yok aynı şekilde. Ne Fransızca da işte kendi dilinde. Dolayısıyla zorlu bir süreç. Anlaşamıyor kimseyle. Bir avukat ve tercüman yardımı talep edebileceğini bilmediğini söylüyor. İş yerinde öğrendiği birkaç kelime de çoğunlukla bahçecilikle ilgili olduğu için yani ki hatta şeyi söylüyor, yani Fransızca kelime dağarcığının yetersizliğinden dolayı ne kadar utandığını da söylüyor. Polis gözetimindeyken öldürüldü kelimesinin anlamını ancak kendisine gösterilen fotoğrafları gördüğünde anladığını iddia ediyor. Kiler kapısının üzerindeki yazıyı gördüğünde ise sadece tek bir kelimeyi anladım. O da Omar yazısı ya yani Ömer yazısı. Kendi adının yazısını anladığını söylüyor. Kendisi ve avukatının birbirlerini anlayamadıklarını ve ziyaret odasına kadar kendilerine eşlik etmesine izin verilen her iki dilde konuşan Tunuslu bir tutukluya güvenmek zorunda kaldıklarını anlatıyor. Gözaltındayken jandarmaların raporlara aşağı yukarı kendi istediklerini yazdıklarını hissettiğini söylüyor. Arapça cevap verdiğinde jandarma dili anlamamasına rağmen yazmaya devam etmiş örneğin. Tutanağı tutmaya devam etmiş. Hatta jandarmalar rapora Ömer'in fahişeler için paraya ihtiyacı olduğunu da yazmış. Yani çok sık sık fahişelere gittiğini yazmış. Ömer şöyle anlatıyor. Aşırı yorgunluktan ve ayrıca dövülme korkusundan dolayı o sırada anlamadığını söylediği bir kelime olan fahişe konusuna itiraz edememiş. Çünkü korkmuş. Karakoldaki ikinci gecesinde artık ayakta duramaz haldeymiş. Ne zaman oturmak istesem jandarmalar sandalyemi elimden alıyordu diye anlatıyor. Bu gerçek bir çileydi diye aktarıyor oradaki günlerini. Ömer Raddad'ın 23 Haziran Pazar günü çalışmakta olduğu ancak 24 Haziran Pazartesi günü izinli olması sebebiyle Mujen'de bulunmadığı göz önüne alındığında suçun işlendiği tarih ve saatin belirlenmesi de daha fazla bir önem kazanmaya başlıyor. Polis amiri kendisinin de katıldığı otopsi günü olan 28 Haziran Cuma günü defin işlemleri için bir rapor hazırlıyor ve Marshall'ın arkadaşı yani Gilen'in arkadaşı Erika ile yaptığı telefon görüşmesini takip eden dakikalarda cinayetin işlendiği muhtemel saati 23 Haziran Pazar günü öğlen 12 civarı olarak belirtiyor. Kadın saat 13'te başka bir çift arkadaşıyla buluşacaktı. Deniz'in anlattığını da hatırlarsınız. Giyinmiş değil, duştan yeni çıkmış, makyaj yapmamış, bornozu üstünde. Saat 13'e gelmeden evden çıkmış olması gerekiyor. 13'te buluşacak, her zaman dakikliğiyle bilinen biri. Dolayısıyla adli tıp patologları ilk başta şey diyorlar. Pardon, şöyle oluyor. 2 Kasım 91 tarihli raporlarında ölüm saatini, kadının ölüm saatini 24 Haziran Pazartesi günü saat 11 ile 13.30 arası olarak belirliyorlar. Özellikle bunu nereden yapıyorlar? Cesedin tamamen sert olmasının ölümün 6 saatten daha önce gerçekleştiğini gösterdiğini yazıyorlar. Yani 24 Haziran Pazartesi günü olması aslında şöyle Ömer Radad'ın lehine. Çünkü Pazartesi günü az önce söylediğim gibi Kurban Bayramı'nı ailesiyle geçirmek üzere Tulon'a giden bir trene binmiş. Elinde tren bileti var. Ama daha sonra bunun basit bir muhakeme hatası olduğu söyleniyor. Bilir kişiler efendim o ceset oda sıcaklığındaydı. Biz bunu hesaba katmamışız. Sertleşmeyi işte vücut sertleşmesini bu şekilde şey yapamayız deyip tahminlerini yine pazar günü son telefon görüşmesi olan o 11.45 ile 13.30 arasında 13 pardon arasındaki bir vakit olarak belirliyorlar. Yani o civarda ölmüş olabileceğini söylüyorlar. Ömer Raddat 23 Haziran pazar günü gözaltındayken o günkü programını şu şekilde anlatıyor. Bütün sabah Francine'in evinde çalışmış. Öğlen 12 ile öğleden sonra 13.10 arasında işten ayrılıyor. 5,5 kilometre uzaklıktaki evine gidip öğle yemeği yiyor. Saat 12.05 sularında Val de Mujan'daki bir fırından ekmek aldığını söylüyor. Bu önemli bir nokta çünkü soruşturmada Gilen Marshall'ın öldürüldüğü 23 Haziran günü tam olarak öğle saatlerinde gibi tespit ediliyor. Ömer Raddat gözaltında geçirdiği ikinci gecenin ardından jandarmalar kendisini eve götürüyor ve pazar günü giydiği yıkanmamış ve kan izi taşımayan kıyafetlerini görmek istiyorlar. Jandarma o kadar çok ısrar ediyor ki en sonunda çamaşır makinesi nasıl çalıştıracağım bile bilmedi, bilmiyorum diyor ve dönüş yolunda jandarmalar bir fırının önünde duruyorlar. İçlerinden bir içeri girip Ömer Raddad'ı gösteriyor içeriden. Fakat oradaki işte fırındaki çalışan kişi tezgahtar Ömer Raddad'ı tanımadığını söylüyor. Yani Ömer dışarıdan görüyor bu şeyi ve böyle yani işaret yani vücut dilinden bu şekilde konuştuklarını anlıyor. Fakat Ömer Raddad şunu söylüyor. Ben o fırından şey almadım o gün. Ekmek almadım diyor. Onun benim gittiğim fırında basamaklar vardı. Uzun bir sıra kuyruk beklemiştim. Fakat jandarma buna inanıyor. Yani o fırın olduğuna inanıyor. Son olarak evinden saat 12.40 civarında ayrıldığını ve Fransız'ın villasındaki işine de saat 13.10'da döndüğünü belirtiyor. Fransi'nin kızı Arlet, Raddad'ın bu kadar erken işe dönmesine şaşırdığını söylüyor. Çünkü genelde Raddad 13.30'a kadar dönmezdi diye belirtiyor. Bunu, yani kızı Fransi'nin kızı şöyle anlatıyor. Herhangi özel bir davranış değişikliği yoktu. Her zamanki gibi gülümsüyordu. Bütün gün giydiği iş kıyafetleri yine üzerindeydi. Arlet'in eşi o adamın yorgun gözüktüğünü, öğle yemeği yemediğini düşündüğünü hatta söylüyor. Ona bir sandviç ve dondurma ikram etmiş. Gilen Marshall'ı eğer öğle yemeğinde öldürmüş olsaydı, suçunu işlemek ve üstünde herhangi bir iz olmadan işe geri dönmek için sadece 20 dakikası olacaktı. Dahası eğer üstünü değiştirmemiş olsaydı, kıyafetleri nasıl kanla lekelenmemiş olabilirdi diye de insan soruyor. Ama bu durum şöyle yorumlanıyor. İşi erken dönmüştü. Çünkü işlediği cinayetin üstünü örtmeye çalışıyordu. Yani hızlı hızlı apar topar üstünün başını değiştirmiş. Daha doğrusu değiştirmemiş. Üstünde başında hiçbir şey yokmuş. Apar topar işe geri dönmüş. Mahkemeler soruşturmanın sonunda öğle yemeği saatinde başka yerde olduğuna dair bir mazereti olmadığı ve Gillian'ı öğlen 12 ile öğleden sonra 13-10 arasında öldürmek için bolca vakti olacağı sonucuna varıyor. Ömer Raddad'ın işverenleriyle Fransi'nin kızı ve damadı bahçıvanın suçlu olduğuna inanmadıklarını ifade ediyorlar. Ve hatta ona bir avukat bulmak için de tutuklanır tutuklanmaz harekete geçiyorlar. Çünkü Fransi'nin özellikle Ömer Raddad ve ailesini çok seviyor. Ömer'in daha önce de anlattığımız üzere para istemek için Marshall'ın yani Gilen'in evine gittiği düşünülüyordu. Gilen yani diyorlar ya Gilen bunu reddetti. Dolayısıyla işte bir öfkeye kapıldı Ömer ve onun üzerine de şey kadını öldürdü vahşice diyor. Ömer'in 2 yıl boyunca hesabından büyük miktarlarda para çektiği ortaya çıkarılıyor bu arada soruşturma sırasında. Bu da 80 bin frank kadar. Soruşturma ekibi diyor ki Ömer bir kumar ve işte fahişe bağımlısıydı. Dolayısıyla sürekli para çekiyordu kendi hesabından. Ondan sonra da borcunu kapatmak için işte işverenlerine gidip para dileniyordu diye anlatıyorlar. Ömer Raddat ise 80 bin frankın Fransa'da banka hesabı olmayan kardeşine ait olduğunu söylüyor. Kardeşi Fas'a her dönüşünde ya ailesine götürmek üzere o parayı şeyden alıyor, Ömer'den alıyor. Parayı da ailesine götürüyor Fas'taki. Yani Ömer bunu bu şekilde açıklıyor. Bahçıvan ile işverenler arasında da ücretlerinden avans talep edilmesi nedeniyle sürtüşmeler yaşandığı söyleniyor. Bahçıvanın kendisinden de avans istediği Fransin'e göre Gilen bu talepler karşısında çileden çıkmış ve kendi iyiliği için kendisinden faydalanmasına izin vermemesi gerektiğini düşünmüş. Hesap defterinde, Gilen'in hesap defterinde Haziran ayı için 1000 franklık tek bir maaş avansı görülüyor. Eve gelen temizlikçi kadın 14 Haziran'da bahçıvana ikinci bir avans verildiğine şahit olduğunu da iddia ediyor. Ama yani Gilen'in notlarında böyle bir şey yok. Ömer de buna itiraz ediyor. Haziran ayında ayrıca Fransin'den kirasını ödemek ve Fas'taki annesine para göndermek için de 2 kez avans istediği iddia ediliyor. Raddad'ın iddiası da aslında şu: ben avans istemedim. Bana olan borçlar, yani alacaklarım vardı. Bu alacakları işe denk gelen alacağı onlardan talep ettim diye anlatıyor. Ama bununla birlikte şeyi de kabul ediyor. Kumar oynadığını ve yani kumarda da bazen kaybettiğini ve dolayısıyla para ihtiyaç duyduğunu da kabul ediyor. haftada birkaç kez 5 franklık makinelerle oyun oynuyormuş. Hani kolları çekip işte düğmelere bastığın makineler var ya, onlarla oyun oynuyormuş. Eşinden gizlediği göz önünde bulundurulduğunda mahkeme şunu diyor: yani sen bunu eşinden gizlemiş misin kardeşim? Gizlemişsin. Avansı da bu yüzden istemişsin bize göre. Çünkü borç batağına girmişsin. Zaten sadece kumar bağımlısı değilsin. Aynı zamanda fahişelere gidiyorsun sürekli. Dolayısıyla sen kötü bir insansın diye lanse ediyor. Ve bir zanlı figürü yaratılıyor. Kumar, fahişe gibi kötü alışkanlıkları olan, ailesine yalan söyleyen, kira parasını kötü alışkanlıklarını harcayan, mali krizde patronundan avans isteyen ve dolayısıyla alamayınca öfke krizine girip onu öldüren Müslüman bir göçmen. Bunu el birliğiyle böyle bir figürü yaratıyorlar. Ancak şimdi şeye bakıyoruz. Evden ne çalındı peki? Gilen Marshall'ın evinden. Gilen'in evinden bir 5.000 frank çalınmış durumda. Fakat Gilen sadece 5.000 frank olan bir kadın değil. Mücevherleri var, değerli eşyaları var. Bunlardan hiçbiri çalınmış durumda değil. Tamam, madem bu kadar vahşice katletti, öfke krizine kapıldı. 5.000 frank mı yani? 5.000 frank aldı ve çıktı mı? Hayır, orada daha çok çok daha değerli mücevherler var. Neyse, yapılan analizlerin ilk sonuçlarına göre mahzende, kirişte ya da işte katilin elinde tuttuğu düşünülen demir çubukta ya da kurbağanın üzerinde bahçıvanın herhangi bir şekilde izine rastlanmıyor Ömer Raddad'ın. Kirişte metal boruda kurbanın tırnaklarının altında bulunan kan sadece Gilen Marshall'a ait. Ancak Ömer Raddad'ın 23 Haziran'da giydiği tespit edilen kıyafetlerinde kurbanın vücudundan herhangi bir iz yok. Olay yerinde parmak izi yok. Jandarmalara göre kurbanın kendi el çantasındakiler de dahil olmak üzere kullanılabilir hiçbir iz bulunmuyor olay yerinde. Ömer'in ayakkabılarında kiler zeminine ait herhangi bir parçacık bulunmadığı gibi bahçıvan sabahtan beri çimleri biçmesine rağmen kiler zemininde toprak ya da çim izine de rastlanmıyor. Cinayet silahı olduğu düşünülen bahçe makasının üzerinde yapılan analiz sonucunda aletin üzerinde hayvan DNA'sı bulunduğu gösteriliyor, ama bu hayvan terimi sadece şey değil, yani hayvanlarla alakalı değil. İnsan kanı da hariç tutulmuyor bu şey terimin içerisinde. Hayvan DNA'sı denildi. Buna insan da dahil bu terimin içinde. Bu yüzden diyorlar ki tamam, bahçe makası kullanılmış olabilir, cinayet silahı olabilir. Adli tıp doktorları da duruşma sırasında bahçe makasının kurbandaki bazı derin yaraların nedeni olamayacağını belirtiyorlar. Yani o açılan yarayla bahçe makasının işte formu birbirini tutmuyor diye söylüyorlar. Evet, Ömer Raddat tutuklandı ve cezaevinde 18 Kasım 1991'de tutuklu Ömer Raddat ilk açlık grevine başlıyor. 12 Aralık'ta hastaneye kaldırılıyor. Babasının ısrarı üzerine 23 Aralık'ta tekrar yemek yemeye başlıyor. Bu sırada Raddad'ın iş kıyafetlerinin üstünde alçı benzeri bir toz tespit ediliyor. Bu tozun mahzenden geldiği iddia ediliyor. Ama yeterli uyuşma sağlanamıyor daha sonra. Ayakkabısına da benzer bir toz var. Bunun daha önce oraya yaptığı ziyaretlerden de kalmış olabileceği söyleniyor. Aralarında bir iz korelasyonu kurulabileceği iddia ediliyor. Bu aşamada Raddad'ın ifadesinde yaptığı bir değişiklik masumiyetini yeniden sorgulanmasına sebep oluyor. Yani maalesef burada da şey oluyor. Daha önce çok uzun zamandır bu mahzene hiç gitmediğini, kadının bu yani bu mahzene girmediğini söylemişti, ama 18 Şubat'ta verdiği ifadede cinayetten 2 gün önce buradaki saksıları almak için oraya indiğini aniden hatırlıyor. Bu da haliyle zaten soru işareti doğurmak için yani aprona bekleyen tüm o soruşturma ekibini ve savcılık makamını iyice işkillendiriyor. Bu sırada sürekli kefaletle serbest bırakılması için talep gönderiliyor, fakat hepsi reddediliyor. Beşinci kez reddedildiğinde Ömer Raddat tekrar açlık grevine giriyor. 16 Nisan 1992'de tekrar açlık grevine giriyor ve bu grev 2,5 ay sürüyor. Bununla da yetinmiyor. 22 Mart'ta Ömer Raddat Nice cezaevine naklediliyor ve burada bir intihar girişimde bulunuyor. Ekmeğin içine koyduğu jileti yutarak intihar etme girişimde bulunuyor. Daha sonra bileklerini kesiyor, tıbbi tedavi görüyor ve Ömer Radad'ın avukatları bu sırada usul eksiklikleri olduğu iddiasıyla davanın düşürülmesini istiyorlar ama bu talep reddediliyor ve 94 yılında Gilen Marshall'ı vahşice katlettiği gerekçesiyle Ömer Radat 18 yıl cezaya çarptırılıyor. Tüm bunları aslında tabii ceza almadan tutuklu yargılanıyor çünkü o sırada bu hani işte açlık grevidir, intihar girişimidir vesaire. 1998'e kadar tutuklu yatıyor. 1998'de dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac kısmi bir af ilan ediyor. Ve Ömer Raddat Eylül 98'de serbest kalıyor. Ama tabii bu aklandığı anlamına gelmiyor. 2000 yılında yeni bir gelişme yaşanıyor. Olay yerinde toplanan kan izleri tekrar analiz ediliyor. Ve bulunan erkek DNA'sı, olay yerinde bulunan erkek DNA'sı Ömer Raddat'ınkiyle eşleşmiyor. Buna rağmen revizyon mahkemesi yeniden inceleme talebini reddediyor. 15 yıl sonra bir başka aksilik daha yaşanıyor. Yeni bir uzman suç mahallinde dört farklı erkeğe ait dört genetik parmak izi buluyor. Ama bu dört kişiden hiçbiri Ömer Radat değil. Hiçbir iz Ömer Radat'a ait değil. 2019 yılında hazırlanan bir raporda bu dört DNA'dan birinin duvara yazılan kanlı harflerde 35 kez geçtiği ve bu DNA'nın kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye ait olduğu sonucuna varılıyor. Raddad'ın avukatı 24 Haziran 2021 tarihinde yeni bir inceleme başvurusunda bulunuyor. 5 ay sonra revizyon mahkemesi davayı yeniden açmaya karar veriyor ve ek bilgi talep ediyor. Toplanan kanıtlara rağmen revizyon mahkemesi 2022 yıl sonunda başvuruyu kabul edilemez ilan ediyor. 40 yıl süren uzun bir hukuk mücadelesinin ardından Ömer Raddad'ın bir gün aklanma umudu da bu şekilde sönmüş oluyor. Bu olay Fransız adaletinin üstündeki en büyük yüklerden biri olarak anılıyor. Yargı sistemi üzerine ağır bir gölge gibi inmiş durumda. Eğer Ömer Raddad'ın adını temize çıkarmak istemedilerse bunun nedeni gerçek suçları gizlemek istemeleridir diyor birçok insan. Olay hakkında pek çok kitap yazıldı bu arada. Bir de film çekildi. Omar Marmatüye isimli bir film 22 Haziran 2011'de Fransa'da gösterime girdi. Film 84. Akademi Ödülleri'nde yabancı dilde en iyi film dalında Fas'ın adayı olarak seçildi. 18 Ocak 2012'de Oscar için kısa listeye kalan 9 filmden biri olarak gösterildi. En iyi uyarlama dalında Sezar Ödülü'ne aday gösterildi. Aynı zamanda ana karakteri oynayan Ömer'i oynayan kişi en iyi erkek oyuncu dalında da Sezar Ödülü'ne aday gösterildi. Ömer Radat imzalı bir de Neden Ben adlı bir kitap var. Durum böyle iken ben izninle hemen kendi teorilerimize geçmek istiyorum. Senin var mı bu konuyla ilgili bir genel toparlayalım. Çok hani uzun bir bölüm oldu.
Of, kim öldürdü ya? Yani şöyle o kadar şey ki, o kadar az bilgimiz var ki, o kadar kadının etrafında hiç kimse de yok. Yani ben Bakiye'den şüpheleniyorum. Gerçekten
Bay ve Bayan K.
yani şöyle o, Ömer değil artık yani son DNA analizlerinden sonra bunu söyleyebiliyoruz diye düşünüyorum. Hadi daha önce olsa yani yine Ömer diyebiliriz ama kesinlikle Ömer değil. Bir erkek olduğunu biliyoruz. Muhtemelen tanıdığı biri hakikaten. O kadar neden o kadar çok vurmuş? Kadın mı acaba? Aa, bilmiyorum, sence?
Ya ben tamam ya zaten Ömer bayağı aynı şey olarak seçilmiş yani bunun
Kesin.
üstüne yıkacağız bu olayı diye seçilmiş kişi. Ya ben böyle birkaç tane şimdi bu kadın çok zengin olduğu için bir yandan da servet sahibi olduğu için bunu tanıyan kendi ailesinden birileri böyle falan gelip ben bir kişi oldum diye birkaç kişi olduğunu düşünüyorum. Analizi bırakmayacak öyle bir burada bir şey yapacaktım. Çok mu gittim ben?
Ay, kanka bayağı gittin, dur şimdi görüntüyle şey eşleşmedi. Ben şey, ses geliyordu bir anda. Sen istersen şeyden geri al. En son aileden biri gibi bir şey demiştin.
Niye bir anda şey oldu? Bir anda unstable yaptı. Ben işte aileden iki kişi falan olabileceğini düşünüyorum. Yani bir ekip çalışması olabileceğini düşünüyorum. Kadın çünkü bayağı zengin ve şey serveti var. Ve Ömer de orada keklik gibi duruyor. Yani göçmen, Fransızca bilmiyor, işte Müslüman ve bütün suçu üstüne yıkabiliriz. Hatta muhtemelen kadının parmağı tutulup işte kendi kanına batırılıp parmağıyla yazılmış olabilir o yazıda. Yani sonuç olarak hikaye bence bir adamın hayatının yıkılmasıyla sonuçlanmış bir şey. Ya yani özellikle o yıllarda zaten hani her türlü ya ezilene ve işte azınlığa birçok şeyi yıkabileceğimiz için böyle bir şey olmuş olabilir diye düşünüyorum yani. Kendi akrabaları olduğunu düşünüyorum ben kadının yani.
Şeyde evdeki mücevherleri de almadı çünkü zaten miras onlara kalacak bir şekilde. Ya da yani
Ya
bilmiyorum, bir
bilmiyorum
şekilde.
yani. Evet. Yani gerçi 5.000 frank alıyor ama daha bilmiyorum yani belki birine gıcıklık yaptı kadın ve o öldürdü. Ya da belki Ömer'le alıp veremediği bir şey vardı birinin.
Evet,
Yani
kadın
Ömer'i
ailesini öldürdü.
evet yani Ömer'i ortadan kaldırmak için bir böyle bir mizansen yapılmış olabilir.
Ömer'in kumar borcu olan birileri belki de. Ama neden Ömer'in
Belki.
karısına, yok Ömer'in karısına niye bir şey yapsın ki, böylece adamı hapse attırıyor yani ömrü boyunca. Gerçi yine erken çıkmış hapisten, iyi çıkmış yani.
Evet, Af'la birlikte çıkıyor. O şeyi de sizler için o filmi izledim. Hem de dublajlı izledim. Çünkü malum ortamlarda bulamadım yani şeyini, altyazısını. Son derece sıkıcı bir film. Hiçbir şey
İzlemeyelim.
kaybetmezsiniz izlemezsiniz. Ama ortamlarda biz bu filmi izledik ya ödüllüymüş falan diyebilirsiniz. Bayağı bu olayı anlatıyor sadece. Başka da bir olayı yok yani filmin. Ömer'in başına gelenleri anlatıyor.
Ne
İşte
siz de anlattık
ya
size.
Fransız filminde Fransızca konuşulmadığı için ödül kazandığını düşünüyorum. İşte vicdan aklaması falan filan.
Ne düşünüyorsunuz, yazın bize. Bir goy goy yapmak istiyorum bu arada, bu konu
Hayır,
bittiyse.
lütfen.
Demin çok komik bir şey fark ettim. Şey, muhtemelen bizi YouTube'da fark etmiş olan, ilk herhalde YouTube'da bizi dinlemiş olan Taylan Özdemir diye biri var. 2-3 bölüm önce bize şey yazmıştı. Çok da güzel yazmış bu arada. Şey, ben düz anlatımlı bölüm tercih ediyorum. İşte bence ayrılmalısınız şu dakikada başlıyor bilmem ne falan diye. Neyse, sonra Taylan kendi ayırmış, biliyor musun? 2 bölüm sonra vaka şurada başlıyor demiş. Yukarı sabitledim onu. Bize bunu yapın lütfen, ben yukarı sabitleyeceğim. Özellikle YouTube için hangi ne dakikada goygoyun başladığını yazarsanız çok sevinirim. Çünkü o işaretlemeyi hala bulamadım. Ya da bana onu söyleyin. Bana balık tutmayı öğretin. Yok ya, yazın daha komik oluyor.
Ya evet çok tatlı gördüm onu. Çok şeker ya. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim.
O an muhtemelen şöyle yazıyor, değil mi? Ya Allah'ım, bari
Evet.
ben yazayım da benim bildikleri Allah'ım ya. İyi az konuşmuşlar. 3:46'da o ya, olay başlıyor. Çok selamlar. Selam herkese.
Selam söyleyelim ona da evet. Hadi o zaman tekrar iyi bayramlar, iyi tatiller, iyi dinlenmeler.
İyi bayramlar.